Ayrım 2, sayfa 5. 1. bölüm 1. Hiçbir şey hissetmiyordu. Genç kadın boşlukta uçuyor gibiydi. Gövdesinin ne durumda olduğunu, oturduğunu mu yoksa yattığını mı, yüzüstü mü, sırtüstü mü olduğunu bilmediği bir boşlukta ağırlıksızdı sanki. Koku ve tat duyusu da yoktu. Hiçbir şey duymuyordu. Ne sıcağı, ne soğuğu, ne ağırlığı hissedebiliyordu. Görebildiği tek şey sanki evrenin uçlarına kadar uzanan sınırsız karanlıktı. Kopkuyu zifiri bir karanlık. İlk başta paniğe kapılmıştı. Duyularından yoksul kalmasıyla felç olduğunu sanmış, şiddetli bir inmeyle ne teninde ne kol ve bacaklarında duyu kalmış, kör ve sağır olup ölümüne dek dış dünyayla tüm bağlarını koparmış, sakat bir beynin içinde kıstırılıp kaldığını düşünmüştü. Ama sonra bir şeylerin değiştiğini fark eder gibi oldu. İlk başta sandığı gibi karanlıklar içinde yüzüyor değildi. Sanki müthiş ve korkutucu bir hızla onun içinde yol alıyordu. Bir tür anlamadığı kozmik bir gücün içine çekiliyordu. Neden sonra acı duyduğunu hissetti. Duyuları geri dönüyor, çektiği acı yoğunlaşıyordu. O hareketi, çekilip sürüklendiğini duyumsamaya başladı yeniden. Bedeninde bir hareket vardı. İçinde, vücudunun ta derinlerinde. Neden sonra her şey biraz daha berraklaşmaya başladı. O acıyı kısıklarının arasında, cinsel organının içinde hissediyordu. Dehşete kapılarak ürperdi. Bu imkansız gibi geldi ama galiba ırsına geçiliyordu. Bağırmak, çığlıklar atmak istedi ama sesi çıkmıyor, ağzından yükselmesi gereken kendi sesini duyamıyordu. Yoksa bu bir rüya, kabus muydu? Geri dönen bir şeyler vardı, algılıyordu bunu. O acayip hareketlilik, kendini ürkütücü karanlığın içine çeken yolculuk, kendi bedeninden ziyade üstünde ve içinde hareket eden başka bir varlığın ritmik temposu. Bir ileri bir geri ve de kendisini perişan eden içindeki acı. Ama neden bir şey göremiyordu? Bu bir karabasan olmalıydı. Tecavüze uğruyorsa en azından üstündeki o vahşi yaratığı görmesi lazımdı. Oysa seçebildiği sadece zifiri karanlıktı. Nazan pek rüya görmezdi. Karabasan ise hiç. Öyle olmasını isterdi ama bu bir karabasan değildi. Zaman geçtikçe az önce yitirdiğini sandığı bütün duyuları geri gelmeye başlamıştı şimdi. Sağırlığı geçmişti. Şimdi o saldırganın keyifli inlemelerini, zevkten ahlayıp oflamalarını duyuyordu. Ve yalnız kasıkları arasındaki acıyı değil, bedenini hoyratça hırpalayan adamın üzerindeki tüm ağırlığını da hissediyordu. Fakat hala bir şey göremiyordu. Neler olup bittiğini anlamakta çok zorlanıyordu. Yatağında olmalıydı. Hafızası allak bullaktı. Sakin, tamamen sıradan geçen bir gecenin sonunda uykusu gelmiş yatağına girmişti. Ya sonrası? Hiçbir fikri yoktu. Ama şimdi neden göremediğini anlamaya başlamıştı. Başında gözlerini kapatan bir bağ vardı. Güçlükle elini başına götürüp o kumaş bağı çözmek isteğine kapıldı. Çılgınca bir istekle. Neler olup bittiğini gözleriyle görmek istiyordu. Olmuyordu ama. Kolunu başına götüremiyordu bir türlü. Her iki bileğinde de acılar hissetti. Şuurundaki bulanıklık sanki biraz daha dağılır gibiydi. Neden sonra yattığı yerde sırtüstü olduğunu ve ellerini başına uzatıp gözündeki bağı çıkaramamasının nedenini kollarının sıkı sıkı gerilerek göremediği bir yere bağlanmasından kaynaklandığını anladı. Ağzından inler gibi bir ses çıktı. Bu defa güç de olsa kendi sesini duyabilmişti ama hala beklediği çığlığını duyamıyordu. Oysa Nazan avaz avaz bağırmak, feryat ederek birilerinin kendisine yardımcı olmasını istiyordu. Bacaklarını kımıldatmak bu rezilane saldırıyı engellemek için toparlanmak istedi ama mümkün değildi. Bacakları da beyninin isyankar emirlerine karşılık veremiyordu. Ama sebebi düşündüğü gibi felç değil, ayak bileklerinin de sıkıca bir yere bağlanmış olmasıydı. Başında dayanılmaz künç bir ağırlık ve midesinde şiddetli bulantı vardı. Her an kusabileceğini fark etti. Fakat duyuları uyandıkça benliğini kaplayan en korkunç şey korku oldu. Bu dayanılmaz bir vahşet anıydı. Zor ve şiddet kullanılarak ırzına geçiliyordu. Neden sonra ağzından ilk çığlık yükseldi ve aynı anda yüzüne çok şiddetli bir tokat atıldı. Nazan bir kere daha ne olduğunu şaşırdı. Canı çok yanmıştı. O zaman karşı koymasının çok anlamsız olduğunu ve bedenini kullanan zorbanın acımasızca kendisine daha kötü muamele edeceğini iç burkularak kavradı. Bağırmanın, yardım istemenin hiç yararı yoktu. Bu gerçeği kabullenmek zorundaydı. Adamın doyuma ulaşıp zevkini alıncaya kadar yapacağı her zorbalığa katlanmak zorundaydı. Aksi halde canından bile olabilirdi. Sustu ve kahredici azabın bitmesini bekledi. Nazan'a asırlar gibi gelen bir süre geçti. Fakat adam bir türlü boşalmıyordu. Vahşi yaratık işinin çok ehliydi. İnanılmaz ustalıkta bir ritmi vardı. Temposu zaman zaman hızlanıyor, genç kadın çektiği acının tam sona ereceğini adamın soluklarından hissettiği anda saldırgan ya duruyor ya da içinden çıkıyordu. Felaket dakikalarının tam bittiğini umduğunu sandığı anda adam hoyratça yeniden içine giriyordu. Olanlara inanamıyordu Nazan. Yapabildiği tek şey inleyerek salıverdiği gözyaşlarıydı. Bir ara kendinden geçer gibi oldu. Belki bir tür baygınlıktı yaşadığı. Duyuları yine yavaş yavaş kayboluyor, vücudunun her yanındaki acıları hissetmez hale geliyordu. İradesi sıfıra düşmüştü. Kesinlikle mukavemet edemiyor, hatta hiçbir şey hissetmiyordu artık. Taş kesilmişti adeta. Hissiz, duygusuz bir kaya yığını. Ama bayılmak, kendinden geçmek sandığı kadar kolay bir şey değildi. İçinde o kadar çeşitli duygular karışmış, yumak olmuş, bütünleşmişti ki genç kadın şimdi bunları ayırt bile edemiyordu. Çaresizlik, nefret, hırs, karşı koyamamanın ezikliği, şehrin göbeğinde güvenli evinde başına gelen bu felaket karşısındaki aczi, kimi suçlayacağını bilememek ve en kötüsü bu tecavüzün kurbanı olmak kanını dondurmuştu sanki. Bir heykel kadar hareketsiz, meçhul saldırganın işini bitirmesini beklemekten başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Neden sonra adamın üzerindeki ağırlığının kalktığını hisseder gibi oldu. Kasıkları arasındaki o acı bitmişti. Ama mide bulantısı şiddetle devam ediyordu. Biraz kendine gelir gibi oldu. Galiba bitmişti çektiği ızdırap ama kımıldayacak hali yoktu. Sadece korkudan çeneleri titriyordu. Kulağına hafif bir çatırtı aksetti. Duyduğu sesin ne olduğunu biliyordu. Yatağının kenarındaki esneyip hafif çökmüş parkenin çıkardığı çatırtıydı bu. Bir an ümide kapılır gibi oldu. Zevkini alan saldırganı gidiş hazırlığında olmalıydı. Yapabildiği tek şey kulak kesilip çıkan sesleri değerlendirmek oldu. Az sonra tuvalet masasının önündeki ufuk pufunun çekildiğini duydu. Herhalde adam giyinmeye başlamıştı. Nefesini kesti, soluksuzca yeni sesler duymaya çalıştı. Kumaş hışırtısı, ayağa geçirilen bir ayakkabının çıkarabileceği sürtünme sesi filan gibi. Ama yoktu. Yatak odasında derin bir sessizlik vardı yine. Kulaklarını dikti, yeni sesler işitmeyi bekledi. Artık uyanıktı. Odada bir ses çıkarsa duymaması imkansızdı. Sesini çıkarmaya, herhangi bir soru sormaya korkuyordu. Hafifçe başını kaldırdı yastıktan. Gözleri kalın bir bezle sıkıca bağlanmış olmasına rağmen sanki bir şey görebilecekmiş gibi etrafına bakındı. Görmekten ziyade yeni bir ses duymak istiyordu. Adam bu kadar sessizce odasından çıkmış olamazdı. Zaman geçmek bilmiyordu sanki. Biraz daha bekledi, sonunda dayanamayarak bilinçsizce sordu. Kimse var mı burada? Aslında karşılık beklemiyordu. Nitekim sorusuna bir cevap da alamadı. Saldırganı gitmiş olmalıydı. O zaman odada yalnız kaldığını sanarak ağlamaya başladı. Çaresizliğin verdiği yıkıntı bütün ağırlığıyla üstüne çökmüştü. Gözyaşlarını bir türlü engelleyemiyordu ama bir yandan da kafası çalışmaya ve bu rezil halden nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamıştı. Ellerinden, ayaklarından kar yolaya bağlıydı ve gözlerinde görmesini engelleyen bir kumaş parçası vardı. Bağlar çok sıkıydı ve bu şartlar altında kurtulması imkansızdı. Yardım isteyemezdi. Hem bağırıp çağırsa kendisine kim nasıl yardıma gelecekti? Bir şekilde gelen olsa bile bulunduğu durum utancından kahrolmasına yeterliydi. İnsanlara düştüğü bu durumu nasıl açıklardı? Aklına kız kardeşi geldi birden. Her gün telefonlaşırlardı. Ertesi sabah işten kendisini arayıp işe gelmediğini görünce önce mutlaka buraya telefon eder, yine cevap alamayınca meraka kapılır, başına bir hal gelip gelmediğini, en azından hasta olup olmadığını anlamak için mutlaka evine uğrardı. Ayşe'nin anahtarı da vardı. Bir an rahatlar gibi oldu. Hıçkırıklarını kesti. Belki biraz zaman alacaktı ama el alem duymadan bu aşağılayıcı durumdan kurtulmanın tek yolu buydu. Üşüyor ve titriyordu şimdi. Yaşadıklarının ağırlığı yeniden kabus gibi üzerine çökmüştü. Ruhunu da tüm vücudu gibi kirlenmiş hissediyordu. Birden her şeyin bitmediğini, o iğrenç kabusun devam ettiğini dehşetle hissetti Nazan. Sıcak sımsıcak bir el bacaklarını okşamaya başlamıştı yeniden. Tüm vücudu elektrik çarpmış gibi katılıp titremeye başladı o an. O lanet saldırgan gitmemişti. Elinde olmadan insiyaki olarak boğazından bir çığlık yükseldi. Bu defa avazının sesini duymuştu ama ne yazık ki çığlığı boğazına gömülüp kaldı. Zira o eşin ve hoyrat el hemen ağzını örtmüştü. Üstelik derisini kanırtacak şekilde bastırıyordu. Elin baskısından ağzını kurtarması mümkün değildi. Susmak zorunda kaldı korkudan. Adamın kahredici sesini de ilk defa o zaman duydu. Neden bağırıp duruyorsun? Yoksa memnun değil misin yaşadıklarından? Söyle bana, şimdiye kadar hiç kimse sana bu zevki tattırdı mı? Sapık ya da deli miydi bu adam? Kim kurbanına bu kadar saçma bir soru sorabilirdi? Hangi kadın bir tecavüzden zevk alırdı ki? Muhtemelen bir ruh hastasıydı. Cinsel tatmini ancak cebir ve şiddet kullanarak erişebilen bir sapık, zavallı bir yaratık. Fakat Nazan kendini asırlar gibi uzun gelen o vahşet dakikalarında saldırganın sadece zevk iniltilerini işitebilmişti. Oysa şimdi büyük bir pervasızlık içinde konuşmaya başlamıştı adam. Bedeninin her zerresine işleyen korkuya rağmen Nazan irkildi ve sesi tanımaya çalıştı. Tamamen yabancı bir sesti bu. Bu sesi daha evvel hiç işitmediğine emindi. Genç kadının ses ve yüz hafızası çok güçlüydü. Bir kere işittiği bir sesi ya da gördüğü yüzü kesinlikle unutmazdı. Gerçi adamı göremiyordu ama onunla daha evvel başka şartlarda konuşmuş olsa mutlaka hatırlardı. Cevap ver diye homurdandı mütecaviz emredici bir tonla. Ağzını kapatan el o kadar güçlüydü ki konuşması mümkün değildi Nazan'ın. İçinde bulunduğu tüm paniğe rağmen güçlükle başını iki yana sallamaya çalıştı. Adam istifini bozmadan homurdanmaya devam etti. Ne anlama geliyor bu? Yani bu zevki hiç tatmadığına mı? Genç kadın bu sefer yastığa yapışmış kafasını evet anlamında aşağı yukarı sallamak istedi ama pek beceremedi. Başı o hareketi yapamıyordu. Ama mütecaviz ne demek istediğini anlamış olmalıydı ki, güzel, biliyordum zaten diye fısıldadı bu defa. Her an kusabilirdi Nazan. Genizinde hiç de hoş olmayan bir koku vardı. O zaman yaşadığı baygınlığın o kokudan kaynaklandığını anlar gibi oldu. Koku hiç de yabancı gelmemişti kadına. Muhtemelen bir ilaçtı bu ama ne olduğunu çıkaramadı. Her şeye rağmen beyni çalışmaya devam ediyordu. Adamın evine nasıl girdiğini, odasına kadar nasıl ulaşabildiğini henüz bilmiyordu. Fakat düşündüğü gibi tecavüze yeltenmeden önce mutlaka kendisini bir ilaçla bayıltmış olmalıydı. Yoksa ellerini ayaklarını bağlarken ve tecavüze giriştiğinde mutlaka uyanması gerekirdi. Aksini düşünmek bile mantıksızlıktı. Kulaklarında yine adamın sesi çınladı. Üzülme, bu daha başlangıç. Yeni başladık sayılır. Daha müthiş zevkler tadacaksın. Şimdi elimi ağzından çekeceğim ama sakın bağırayım deme. Yoksa canını fena yakarım. Nazan bir kere daha dehşetle titredi. Demek bu vahşet dakikaları sürüp gidecek, mütecaviz kendisini kirletmeye, acı vermeye devam edecekti. Oluk oluk terler kapladı bedenini. Solukları ritmini kaybetti. Sanki korkudan yatağın içinde büzülüp küçüldüğünü hissetti. Allah'ım diye inledi. Başına gelen bu felaket ne iğrençti. Bu hunharlığı kendisine kim yapıyordu? Sol ayağındaki bağın gevşediğini, sonra da çözüldüğünü hissetti. Duyuları öylesine körelmişti ki emin olmak için dizini kırarak bacağını karnına doğru çekti. Ayağı yatağın içinde hareket etmişti. Yanılmadığını, ayak bileğindeki ilk bandın çözüldüğünü anladı. Sonra da sağ ayak bileği kendini karyolaya bağlayan kumaştan kurtuldu. Bacakları serbestti artık. Bir an ümide kapıldı. Yoksa adam kendisini serbest mi bırakacaktı? O son sözleri korkutmak için mi söylemişti? Ne de olsa saldırgan sapık biri olmalıydı. Yalnız tecavüz ederek değil, korkutarak da yaptığından anormal bir zevk alabilirdi. Birden yatağın yaylarının ağırlıkla sarsıldığını fark etti. Tecavüz yeniden yatağa girmişti ama nerede olduğunu anlayamamıştı Nazan. Sanki adamın ağırlığı daha ziyade yatağın ayak ucundaki yayları yerinden oynatmıştı. Emin olmak için serbest olan bacaklarını yeniden ileriye doğru uzatınca adamın çıplak vücuduna değdi bacakları. O müthiş korkusu avdi edip şiddetlendi. Daha fazla düşünmeye fırsatı da olmadı zaten. Küt fakat çok güçlü parmaklar bir mengene gibi baldırına yapışmış ve ayaklarını yatağın üstünden kaldırmıştı. Ne olduğunu pek anlayamadı Nazan. Ama birden havaya kalkan bacaklarını adamın omuzunda buldu. Asıl gerçek vahşeti o zaman yaşayacağını anladığında geç kalmıştı artık. Mütecavizin hızla aşağıya inen elleri genç kadının kalçalarına sıkı sıkıya yapışmış ve bedenini 5-10 santim havalandırmıştı. Birden adamın sertliğini inanılmaz bir acıyla içinde hissetti. Bu tür cinsel tecavüz ilk defa başına geliyordu. Evliyken de kocasının bu isteğini hep reddetmişti. Acıdan gözlerini kapattı, dudaklarını dişledi. Bu ıstırap bitmeyeceğe benziyordu. Ayrım sonu, sayfa 13.